Hepinize merhaba. Otodidak Podcast'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum gezgin bir ruh, Bahar Akıncı. Kendisini sosyal medyada yaptığı seyahat paylaşımlarından, gerçekleştirdiği turlardan ve gezi yazılarından tanıyabilirsiniz. Bugün kendisiyle seyahat şeklimizin kısa ve orta vadede neye dönüşeceğini, meslek seçmenin değil de bir tutkudan kariyer yaratmanın inceliklerini, sonra Bahar'ın insanın kalbine çizik atan İstanbul'a taşınma hikayesini ve cesur olmanın insanın hayatını nasıl değiştirdiğini konuştuk. Sohbetimize geçmeden evvel podcast'in bu bölümünü mümkün kılan sponsorumuza çok kısaca değinmek istiyorum. Bilenler bilmeyenlere anlatsın, bu işleri desteksiz veya sponsorsuz yürütmek oldukça zor. Bu noktada da çok küçük bir parantez açarak inanmadığım, memnun kalmadığım veya kullanmadığım ürünlere de yer vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu bölümde sponsorumuz heryerdepilates.com. 4 cesur kadının girişimi ve her birinin pilatesin iyileştirici gücünü tecrübe etmesi sonucu bunu başkalarıyla da paylaşma istekleriyle hikaye başlamış. Amaçları kadın erkek farkı gözetmeksizin herkesin pilatese erişimindeki hem fiziksel hem de maddi engelleri kaldırmak. Yani bu ne demek oluyor? Stüdyoya gitmek zorunda kalmadan ve çok uygun bir bütçeyle kendi dilinizde pilates yapmanın keyfine varabiliyorsunuz. Bunun için de bütün imkanları seferber etmişler ve gerçekten yüksek standartlarda bir hizmet çıkmış ortaya. Şimdi Otodidak Podcast'in dinleyicilerine özel bir imkan sunarak Özlem 50, yazıyla Özlem, rakamlı 50 şeklinde yazılıyor. Özlem 50 indirim kodunu kullananlara 6 ay boyunca aylık paket fiyatı üzerinden %50 indirim sağlıyorlar. Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık birbirini gerçek anlamda tamamlayan şeyler olduğu için bu girişimi gönlüme yakın buluyorum ve güzel bir şekilde de bu fırsattan faydalanacağınızı umuyorum. Tek yapmanız gereken hatırlatayım, heryerdepilates.com adresine girerek Özlem 50 indirim kuponu ile üyeliğinizi başlatmanız. Yazıyla Özlem, rakamla 50 şeklinde yazılıyor. Evet, artık sohbetimize geçebiliriz. Bahar'cığım merhaba, hoş geldin Otodidakt Podcast'ine. Öncelikle zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Hala giriş yapmayı öğrenemedim bu arada.
Hoş bulduk.
Bir süre sonra herhalde kendiliğinden olacak. Öncelikle nasılsın? Bu pandemi dönemini nasıl geçiriyorsun diye merak ediyorum.
İyiyim. Çalışarak geçiriyorum. İlk iki hafta biraz endişe, korku ve panik vardı. Ve ne yapacağımı pek bilmiyordum açıkçası. Karbonhidrat ve şekerle önce beynimi ve bedenimi buladım. Bir bulamaç gibi. Sonra onu o döngüye düşmek, o kısır döngüye düşmek ruhu da bir döngüye düşürüyor. Ve ciddi anlamda daha endişeli, daha kaygılı bir ruh haline sahip oluyorsun. Sonra o döngüden çıktım. Normal eski beslenme düzenime döndüm. Daha sağlıklı beslenmeye başladım.
Karbonhidratsız ve şekersiz mi?
Evet, yani mümkün olduğunca, çünkü onda yedikçe yiyesin geliyor ama daha sebze ağırlıklı, işte protein ağırlıklı beslendiğinde, bol sıvı tükettiğinde, en azından benim için böyle, bana bu ruhen de iyi geliyor. Daha hafif uyanıyorum, daha kolay uykuya dalabiliyorum ve gün içinde zihnim daha açık oluyor. Yapmak istediğim işleri yapabiliyorum. Eve bir bisiklet aldım. Eliptik bisiklet. O da beni çok, bende çok işe yaradı. Yani şey gibi düşünme, kilo vermek vesaire, ama normalde çok ciddi kalori harcıyorum gün içinde. Çok koşturmam var, çok toplantım var, çok yoğunluğum var. İşte derslere gittiğim atölyeler var vesaire. Ama bununla birlikte seyahatler vardı tabii çok fazla. Ve bir anda o ilk iki hafta evdeki adım sayısı 56 falan olunca ve karbonhidrata yüklenince bütün dengem şaşmıştı. Şimdi her şey normale döndü. Bir de daha umutlu şeyler okumaya da başladık hep birlikte Türkiye için. Hı hı. Dünya için de yavaş yavaş eminim ki düzelecek eninde sonunda. Bu kasırga
İngiltere
bitecek.
İngiltere gerçi hala toparlayamadı ama.
Evet, yani ama ben bunun belki başlangıçta bizim önümüzde bir takım örnekler olduğu için kontrollü olabildik. Yani bu pandemi Avrupa'da Türkiye'den başlasaydı çok daha farklı sonuçlar olabilirdi. Ama bizim önümüzde İtalya ve İspanya gibi iki Akdeniz ülkesi vardı. Çok benziyoruz yapı olarak, ruhen birbirimize, bu ülkede yaşayan insanlarla. Akdeniz kültürünün bir parçasıyız hepimiz. Ve bunlardan aslında aldığımız derslerle bu sürecin bir tık daha iyi yönetildiğini düşünüyorum Türkiye'de. İnşallah farklı bir şey olmazsa bayramda ne olacak bilmiyoruz hepimiz. Umuyorum ki çok daha kısa sürede hallederiz bunu. İngiltere için de aynı şey diliyorum. Farklı politikalar uygulanıyor. Her ülkenin kendine göre bir takım yönelişleri var. Birazcık da bu deneme yanılma yöntemi, yani hiçbir ülke bununla nasıl baş edeceğini, hiçbir doktor bununla nasıl başa çıkacağını, nasıl tedavi edeceğini bilmiyor ki. Yani COVID'li hasta görmemişiz bugüne kadar veya salgın, bu çapta bir salgın bilmiyoruz. Neye dokunup dokunmayacağımızı bilmiyoruz. Maskeleri zorla takmaya başladık ve şimdi maskesiz çıkmamaya başladık. Yani birçok alışkanlığımız, birçok normal, anormal oldu. Birçok anormal de normal haline geldi. Öğreneceğiz, yapacak başka bir şey yok. Öğrenerek çıkacağız bunun içinden.
İnşallah bakalım çok uzun sürmez de yani eski halimize dönmeyeceğimiz kesin de inşallah eskisinden daha güzel bir hale getirebiliriz.
Birçok şey değişecek mutlaka, seyahatlerimiz değişecek en başta, günlük hayatlarımız değişecek, belki çocuklarımızın okul hayatları da değişiklikler olacak. Türkiye bugüne kadar home office sistemine şiddetle karşı çıkan bir yapıya sahipti. Yani çok büyük şeylerde, şirketlerde, global şirketlerde belki tek tük home office rastlıyorduk. İşte haftanın 3 günü haftanın 4 günü işe gelip haftanın 1 günü home office veren şirketler vardı. İster istemez bütün şirketler tabii ki hani maalesef zorla çalışanlarını işe getiren küçük aile şirketlerinden, patron şirketlerinden bahsetmiyorum ama onlarda bile bu duyarlılığı gösteren oldu. Ve birçok şirket gerçekten evden, global veya orta ölçekli veya COBİ evden çalışma düzenine geçti. Ben bu düzenin bu süreç bittikten sonra en azından bazı büyük şirketler için veya küçük COBİ'ler için devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü kira maliyetinin olmadığını ve birçok maliyetin de aslında azaltabileceğini de gördüler home office'in sistemini deneyerek, mecbur kalarak denediler. Ama böyle bir düzene geçmek zorunda bütün dünya. Yavaş yavaş geçiyor.
Sabit kimisi maliyetleri çok hızlı geçti. Düşürebileceklerini. Evet.
Evet, bizim belki böyle bir mecburiyete ihtiyacımız vardı ve şu anda bunu başarmaya çalışıyoruz.
Seyahatle ilgili nasıl değişiklikler olacağını öngörebiliyor musun? Nasıl bir şey hayal ediyorsun? Yani çünkü farklı senaryolar var tabii ki, hani bir bunun çok uzun sürmesi, insanlar 2021-2022 yıllarından bahsediyor bu kısıtlılık halinin devam etmesi.
Bugün şöyle bir şey öğrendim sabah, şöyle bir haber geldi. Örneğin Bodrum'daki barlar, işte Bodrum Barlar Sokağı, Kaş'taki Barlar Sokağı, bu gibi yerlere açılış izni için eğer doğruysa 2021 Mart diye bir onay geçmiş. Yani açık hava restoranlarına değil ama daha böyle insanların kalabalık da üst üste olduğu bir takım yerlere böyle bir yazı gitmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. İkincisi çok sevdiğim ve havacılık sektöründe, sivil havacılık sektöründe çalışan arkadaşlarım var. Birçok şey değişecek seyahat konusunda. Bir kere öncelikle ülke içinde daha çok arabayla seyahat yapma gibi bir seçeneğe döneceğiz. Öyle bir seçeneği seçeceğiz eğer yapabiliyorsak. Veya araba
tercih
paylaşma.
Tercih olarak mı yoksa
mecburiyetten? Şimdi şöyle mi? Arabası olanlar için tercih olarak. Arabası olmayanlar için de belki uzun süre insanların toplu taşımayabileceğini sanmıyorum şehirler arası yolculuklarda. Belki araba paylaşma, yani tanıdığım bir insanla araba paylaşma, iki kişi arabaya binerek böyle bir seçenek çıkacak. Buna adapte olabileceğimiz bir takım uygulamalar çıkacaktır eminim. Çünkü çok kıvrak zekalı bir toplumda yaşıyoruz ve startup projeleri çok ciddi anlamda Türkiye'de gençlerin aklını kurcalıyor ve acayip fikirler çıkartıyorlar. Dolayısıyla buna bir şekilde şekilde adapte olunacaktır. Ama yurt dışı seyahatten bahsediyorsak ben en az bunun 7-8 ayının olduğunu düşünüyorum minimum seyahat etmeye başlamanın. Koltuk aralarının açılacağını ve koltuk aralarının açılmasının da belki orta koltuğun iptal edilmesi söz konusu. Daha radikal kararlarda her sırada tek koltuk gitmesi söz konusu ama bütün bu koltuk maliyetleri de bizim koltuğumuza yüklenirse eğer ki öyle gözüküyor. Çünkü aylarca yattı bütün o bu koca Boeing'ler vesaireler hangarlarda şu an hala hiçbir uçuş yok. Dolayısıyla da zaten zararla açacaklar bütün uçuş şirketleri şeylerini, ne derler ona, ilk başlangıçlarını öyle yapacaklar bir zararla. Eğer böyle bir şeyi tamamen bilet alan yolcudan çıkarmak gibi bir şey söz konusu olursa zaten bilet alamayız. Yani ben kendi adıma da konuşayım.
Birçok uçmak insan yeniden lüks konuşayım. Bir şey
evet, uçmak sadece herhalde iş adamlarına yönelik ya da siyasetçilere yönelik bir şey haline gelecek bir süre. Belki 1-1,5 sene sonra biraz normalleşme süreci başlayacak eğer yeni bir dalga olmazsa. Ama ilk bir sene yurt dışı seyahati çetrefille.
Bir yandan da tabii onun şey tarafı da var, hani çevre kirliliğine katkısından dolayı işte uçuşların azaltılması falan, yani bunun çok taraftarı olan insanlar da var. Belki orada bir tabii ufak ki bir yani dengeleme durumu olur.
Karbon ayak izi çok ciddi bir şeyde bütün dünyada sorun yaratmaya başlamıştı. Hatta uçakların durmasıyla birlikte galiba Güney Kutbu'nun üzerindeki bir ozon tabakasında bir delik kendi kendini tamir etmiş. Onu da dün okudum. Şeyde bir
yabancı. İnsan ne kadar inanacağını da bilemiyor haberlere. Gerçekten.
Evet, bilemiyorsun.
İnşallah doğrudur.
Dolayısıyla da yani bir şekilde doğaya bir faydası oldu insanların evde kalmasının, uçakların uçmamasının. Ama şöyle de bir şey var. Keşke alternatif bütün araçları kullanabiliyor olsak, daha fazla alternatif çeşidi olsa, yani ben keşke buradan Selanik'e deniz yoluyla gidebiliyor olsam, inan uçağı kullanmazdım. Yani uçağı sadece çok uzak destinasyon, işte Brezilya'ya gidiyorsam, Meksika'ya, Çin'e gider miyim bilmiyorum da, Japonya'ya gidiyorsam evet uçak kullanmak zorundayım.
Wuhan'a gitmem yani
daha
en
yakın mesafelerde daha yakın mesafelerde maalesef alternatif şey de yok, araç da yok. Ya otobüsle gidiyorum Yunanistan'a gideceksem veya işte arabayla gidiyorum. Ama keşke böyle seçenekler olsa. Keşke buradan bize Kırvatistan'a gitsek. 2-3 gün feribotta geçirip işte farklı bilet seçenekleri olsa. Gençsek, uyku tulumumuzu alıp güvertede uyusak ve 1,5 gün sonra Hırvatistan'da uyansak. Ama bunlar da birazcık herhalde uçakların satılmasını istedikleri için de açılmayan hatlar diye düşünüyorum.
Ey otoriteler, duyun sesimizi uyku tulumuyla. Süper olurum. Hiç hayatımda öyle bir şey tecrübe etmedim ama dinlerken bile kulağa hoş geldim. Peki bir şekilde bu pandemi dönemini atlatacağız diye umuyorum. Kazansız, evet, belansız ve mümkün olan en minimum hasarla. Ben senin bu seyahat etmeye başlama hikayene gelmek istiyorum. Öncelikle nereden başladın, bu merak nereden geldi? Her zaman seyahat etmeyi seven bir çocuk muydun? Seyahat etme tohumu nasıl atılıyor? Ben onu bilmediğim için bir bilene danışayım.
Seyahat etme tohumunu anneannemle dedem attı benim zannediyorum. Bana atmadılar ama bir şekilde anneannem ve dedem Kırklareli'nde yaşayan ve seyahat eden, 1950'lerden bahsediyorum. Bir karı koca. Annem en büyük çocukları ve diğer dört kardeşi annemi bırakıp seyahate çıkan bir anneanneden bahsediyoruz trenle. İşte İstanbul'a gidip Kırklareli'nden, oradan tren nereye gidiyorsa Sofya'ya, oraya buraya.
Sonra anneni bırakıp.
Evet, sonra gemiyle.
Çok orada durmam lazım. Çok iyi ya.
Dolayısıyla da ve tabii ben... Yani bu arada annem herhalde buna çok içlendiği için genç kızlığı boyunca ben büyürken hep anneanneme söylenirdi bu konuda. Ve annem hiç seyahatten hoşlanmazdı. Hiç, yani asla seyahat etmeyen bir kadındı. Babam biraz arabayla seyahat etmeyi severdi. Ben de yolda doğmuşum zaten, erken doğum. Bir daha tatile gidemeyiz, kalkalım Antalya'ya gidelim deyip bir Renault 12'ye binip tıngır tıngır eski bir Renault 12 ile klimasız yazın sıcağında Antalya'ya gidiyorlar ve orada 7,5 aylık dünyaya geliyorum. Dolayısıyla da aslında yolda
Ay
doğdum
inanmıyorum.
baktığın zaman. Nasıl başladı? Enteresan bir şey oldu. Üniversiteye geçtim yaz. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına girdim. Dramatik yazarlık bölümüne ve 650 kişi arasında 10 kişi alınıyor her sene. Türkiye'de sadece iki üniversitede bu bölüm var. En büyük hayalimdi benim. Çünkü yani ilkokuldan beri bütün kompozisyon yarışmalarında birincilikler, işte ulusal birincilikler vesaireler filan. Zaten benim iyi bir edebiyat öğretmenim vardı ve beni onun yönlendirmesiyle bu bölüme girdim. Bölüme girdiğim sene de babam devlet memuruydu ve o sene emekli oldu. Emekli olmadan önce bana yarın öbür gün hani biz gidemedik yurt dışına sen git diye bir yeşil pasaport çıkartmıştı. Ama ben zaten ikinci sınıfta çalışmak zorunda kaldığım için o yeşil pasaport iptal oldu. Sadece bir sene kullanabildim yeşil pasaportu. O yeşil pasaportla İstanbul'a geldim. Çantamı valizimin dibine saklayıp çünkü kuzenlerimle görüşmek için bir haftalığına böyle bir İstanbul'a gelmek istiyordum. İstanbul'a geldim. Sonra
Nerede
kuzenim
yaşıyorsun
dedi
o
ki
dönemde?
biz İzmir'de. Ben İstanbul'a 4 sene önce taşındım. Hep İzmir'de yaşadım yani orada büyüdüm. Antalya'da doğdum kaza eseri ama kaza derken yani erken doğum. Sonra hep İzmir'de yaşadım. Her neyse İzmir'den İstanbul'a geldim otobüste. Kuzenlerimle birlikte vakit geçiriyorum. Yaz tatili işte okula başlayacağım. Üniversiteye yeni bir bölüm benim için çok heyecanlı. Ve yanımda da pasaportum var. Çünkü hayatımdaki ilk pasaport. Kuzenim dedi ki biz Interrail ile Hollanda'ya gidiyoruz 2 gün sonra. Dedim ki Hollanda, Interrail ne? Hayatımda hiç duymamıştım. O bana anlattı. Dedim ki ben de gelmek istiyorum. Sen dedi gelemezsin, senin ailen izin vermez. Sonra ben ona yalan söyleyip dedim ki bir gün sonra benim babam izin verdi, benim pasaportum da yanında, hadi gidip biletlerimizi alalım. Ama
Kaç
baktım ki
yaşındasın?
param sadece 18. Benim param sadece şeye yetiyor, Sofya'ya kadar yetiyor. Çünkü babam yanıma bir haftalık bir harçlık vermiş. Onun tamamını bilete vereceğim. Ve hani sandviç, evden sandviç yaparım. Yengeme sandviç yaptırırım. Yolda onu yerim falan diye düşünüyorum. Ben dedim ki benim babam Sofya'ya kadar izin verdi. Sofya'da ineceğim. İşte 2 saat, 3 saat sizinle gezeceğim. Sonraki trenle geri döneceğim. Tamam dedi. Tekant'ta bir şekilde ikna oldu. Ve ben sonra biletleri aldık. Ertesi günü yani bu biletleri aldığımızın ertesi günü Sirkeci Garı'ndan ankesörlü telefonla eve aradım. Ben Bulgaristan'a gidiyorum diye. Babam şöyle dedi. Nuran ne diyor bu? O kelimeyi hiç unutmuyorum ve defa anneme verdi. Sonra Sofya'ya
Bu
gittik.
çocuğa bir
Sofya'da
şeyler
indik.
olmuş.
Aynen Sofya'da
Bir
indim.
şey söyleyeceğim.
Onlar
Kıyamet
devam
kopmadı mı
ettiler.
orada?
Koptu
Ne
tabii
oldu?
yani ama işte kuzenim var falan artık yapabilecek de bir şey yok gidiyorum. 18 yaşımda doldurmuşum. Üniversiteye kazanmışım. Pasaportu da kendi
Nuran ne diyor bu?
vermiş elime. Kuzenim olmasaydı çıkabilirdi kıyamet. Daha fazla, daha büyük bir kıyamet. Tabii dönüşte de bir ay falan neredeyse babam surat astı ama bilmedikleri bir şey var. Ben eğer ki biraz daha kendime güvenebilseydim yanımda otel parası olsaydı o gece tek başıma bir yerlerde kalacaktım Sofya'da. Fakat aynı gece aynı trenle devam ettim. Gece tekrar treni binip geri döndüm. Ve sonra dedim ki ya benim o kadar güzel bir tren yolculuğuydu ki o. Kendimle ilgili ilk defa düşündüm. İnsanları gözlemledim. Gözlem yapmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri herkese bir hikaye uyduruyorum kafamdan. Karşımda oturan, vapurda oturan, İşte kırmızı ışıkta bekleyen, yan arabadan geçen. Bu böyle çocukluğumdan beri benim yaptığım bir şey. Ve çok keyifli bir tren yolculuğuydu. Döndüm, sonra İzmir'e döndüm ve okula başladım. Okula başladıktan sonra hep böyle plan yapmaya başladım. Ben nasıl seyahat edebilirim, ben nasıl seyahat edebilirim? Sonra bir gün bir gazetede bir ilan gördüm. Yerel bir televizyon kanalı stajyer arıyordu. Onlara gittim, başvurdum. Ve haber okumak için, yani haberlere dış ses denen bir şey var televizyonculukta. Haber akıyor, sen de haberin metnini üzerine okuyorsun. Beni bu bölüme aldılar ve burada yaklaşık işte bir sene falan haberleri dış ses okudum. Hani kimse beni görmüyor, gidiyorum okuldan çıkıp koştura koştura stüdyoya gidiyorum. Akşam haberlerinin dış sesi oluyorum. Sonra geri dönüyorum. Çok da minicik, küçücük bir maaşla ama annemlerle yaşadığım için tek avantajım buydu. Üniversitede İzmir'de okumaktı. Bilmiyorum hani başka bir şehirde okuyabilseydim yapabilir miydim bunu? Yapamayabilirdim mutlaka. Ya da çok daha zorlanırdım. Yine çok zorlandım. Çünkü gıdım gıdım gıdım gıdım para biriktirdim. Harçlıklarımı bile biriktirdim. Ve sonra küçük küçük seyahatler etmeye başladım. Üniversitenin birinci sınıfta, ikinci sınıfa geçtiğim yaz tekrar İnterrail ile başladım. Ve bu sefer daha uzaklara gittim. Yine işte Sofya, Hollanda'ya kadar gittim o trenle. Orada bir sürü yabancı arkadaşlar edindim. Döndüğümde bir hafta sonra başka bir bahardım artık. Yani dünyanın daha sınırlarının ne kadar kolay kalkabileceğine, şahane bir İngilizcen olmasa da el yordamıyla, pataküte, şimdi çok daha iyi bir İngilizcem var. Cesaretle konuştuğumda ne kadar kolay arkadaş edinebileceğimi, insanların kötü olmadığını, kendini belli şartlarda koruduğun sürece, ne bileyim gecenin üçünde çok arka sokaklarda, çok ıssız yerlerde dolaşmadığın sürece, ama yabancılarla da bağlantı kurarak aslında çok güzel yol arkadaşları edinebileceğini gördüm. Öyle başladı ve sonra ikinci sınıfta çalışmaya başladım zaten. Bir de birinci sınıfta başladım Ege TV'de. Sonra ikinci sınıfta bir reklam ajansına geçtim artık. Çünkü birazcık okuduğum bölümden dolayı yazma tekniklerimi geliştirmiştim. Bir reklam ajansında önce şöyle, o da çok enteresan bir hikaye. Bir pazar günü, o zaman Hürriyet İK vardı, bir ilan gördüm. İzmir'de bir reklam ajansı, bir su kaplumbağası vardı görselde. Denizini arayan kaplumbağaları arıyoruz diye bir ilan vardı. İlanı aradım çünkü reklam yazar, junior copywriter deniyor. Junior reklam yazarları arıyorlardı. Aradım, pazar günüydü. O ajansın da altında bir matbaa varmış, Pika diye bir reklam ajansı. Matbaa çalışıyor o gün ve adam dedi ki, bilmiyoruz biz hani matbaadayız, yarın arayın. Sakın benimle görüşmeden işe kimseyi almasınlar. Ben yarın tekrar arayacağım diye kapattım telefonu. Ertesi gün aradım. Dediler ki biz bir kişide karar verdik. Ne olur CV'mi görün dedim. Ve çok eğlenceli bir CV gönderdim onlara. Çünkü daha ikinci sınıftayım ve iş tecrübem doğru düz yok. Bir, kendimi anlatan bir şey yapabilirim sadece. Ve kendimi anlatan komik bir CV gönderdim. Sonra görüşmeye çağırdılar. Sonra o bir kişi işe almışlardı, ikiye çıkarttılar. Öyle başladı hikaye.
Bir şey söyleyeceğim. Ne yazdın peki o CV'ye? Ne tarz
hatırlamıyorum. Yani galiba şunları yazdım. İşte sabah erken kalkmaktan nefret ederim ama bir amacım varsa 6'da da uyanırım. Yazı yazarken sakız çiğnerim ama ya hatırlamıyorum şu anda ama gerçekten böyle kahkahalarla okuduklarını hatırlıyorum CV'ye. Klasik.
Ya şimdi, soruyorum çünkü bu bence bayağı önemli bir şey. Özellikle de üniversitede okuyup ya da üniversiteden yeni mezun olan insanlardaki en büyük kaygı işte CV'me yazacak bir şeyim yok, nasıl ayrışacağım diye.
Bu şeyde işlemez kurumsal şirketlerde. Yani Akbank'a böyle bir CV gönderirsen suratına bile bakmaz kimse. Ama
bir reklam ajansına... Hiç belli olmaz diye iddia edebilirim orada.
Yani tabii bilmiyorum, belki de olabilir. Yani kurumsal iletişim bölümüne birini arıyorlarsa olabilir tabii ki. Ama daha ciddi bir departman için bence tehlikeli bir kişisin sen, senin bu kadar renkli bir kişi olman. Çok kurumsal şirketler tarafından sevilen bir şey değil. Ama bir reklam ajansında buna başvuruyorsan, bir işte etkinlik ajansına başvuruyorsan, ne bileyim bir televizyon kanalına başvuruyorsan, işte İSTV gibi, ya da gerçekten yaratıcı sektörlerden biriyle çalışmak istiyorsan, moda sektörü, işte grafik tasarım vesaire, böyle bir şey yollamak mümkün. Çok da tercih edilen ve artık son dönemlerde çok çok da yapılan bir şey. Ama ben 2000 yılından bahsediyorum bu arada. 2000 yılı için.
VOCB yani sayesinde aldın işi.
Evet, bu yani bundan 2002 yılı, özür dilerim. 2000'de başladım varsa 2002'de. 2002 yılında 18 sene önce böyle bir şey gerçekten imkansıza yakın. Ve zaten ilk açtıklarında bu ne ya filan olmuşlar. Sonra da sevdiler herhalde ve sonra işte orada çalışmaya başladım. Stajla başladım. Sonra part time'a döndüm. Sonra full time çalışmaya başladım. Okula uzattım bu yüzden. Okulum çok uzadı. Çok uzun zamanda bitti. Ama hep çalıştım ve çalıştım. Bütün kazandığım parayı da seyahate yatırdım. Her bir kuruşu. Sürekli şey yapıyordum. İşte şuradan şuraya uçarsam. Ve öyle uzun saatlerde öyle saçma yerlere uçtum ki. Yani normal bir bilette 3 saatte İspanya'ya gidebilecekken Madrid'e. Şöyle biletlerle İzmir'den işte Sun Express'le. Diyelim ki Hamburg'a çünkü atıyorum 20 euro ya bilet, bu bilet var, oradan da Vueling ya da işte EasyJet'le bir 20 euroluk bilet daha bulmuşum diyelim ki, hatta 13 euroya biletler buluyordum, onunla da Madrid'e gidiyorum ama Hamburg havalimanında diyelim ki 8 saat bekliyordum yere bir şey serip, kulaklığımı takıp, işte takılıp, orada yanımda sandviç varsa onları yiyip. Böyle seyahat etmeye başladım. Seyahat kültürünü böyle kazandım. Çünkü kimse bana altın tepsiyle sunmadı bunu. Ben kendim tırmaladım. İyi ki de yapmışım bugün. Yani geçmişe dönüp baktığımda hayatla ilgili hepimizin bir takım, ya şunu yapmasaydım şöyle olur mu dediği şeyler mutlaka var. Ama benim asla ve asla seyahat konusunda bir pişmanlığım yok.
Şimdi aslında senin kendine çizdiğin yolla ilgili sevdiğim şey şu. İşte çoğu insan ileride ne iş yapmak istiyorum diye düşünüp işte çok belli kalıplara oturtulmuş meslekler arasından kendilerine bir şey uydurmaya çalışıyorlar genelde. Hani bana en yakın olanı nedir? İşte seyahat etmeyi seviyorsa tur operatörü mü olacağım, rehber mi olacağım gibi diye düşünebiliyorlar. Ama sen hani tam tersi bir yöntem uygulayıp ben neyi seviyorum ve neleri birleştirebilirim, yetenekli olduğum hangi konuları birleştirebilirim ve ortaya ne çıkıyor ve ben bundan para kazanabiliyor muyum şeklinde bir ilerlemen oldu anladığım kadarıyla.
Evet, sadece para kazanma faslı çok sonra geldi. Çünkü ben çok 2014 yılına kadar, 2000 yılında çalışmaya başladım. Stajla vesaire. 2002'de artık daha işe gidip gelmeye başlamıştım. Bir yandan okul devam ediyordu. 2014 yılına kadar kesintisiz kurumsalda çalıştım. Yani bunun içinde holdinglerde de çalıştım. Müşteri tarafına da geçtim. Tesco Kipa'da da çalıştım. Arka Holding'de de çalıştım. Yani hiç durmadan çalıştım 2014'de. Ta ki kovuluncaya kadar çalıştığım iş yerinden. Bunun sebebi de aslında benim bir gazetede yazmaya başlamamdı. Hayatımdaki en büyük şansı, ki çok seviyordum Erol Yaraç'tı, İzmir'deki patronum, Maya diye bir ajans. Çok da sevdi, hala çok sevdiğim ailem gibidir ama o da artık benim bir tercih yapmamı söylemişti. O noktaya gelene kadar olan süreci anlatacağım ama söylemeye çalıştığım şu. Ben seyahatten para kazanmaya herhalde 2015 yılından itibaren başladım. Ne zaman ki bu benim hayattaki
tek... Çok yeni sayılır o zaman.
Tabii. Bu benim hayattaki tek amacım. Ve ben yani şöyle, tabii ki daha üniversitedeyken annem sürekli şunu söylüyordu. 5 kuruş paran yok, işte bilmem nereye, Almanya'ya gitmeye kalkıyorsun, sürünüyorsun tren garlarında, havalimanlarında, işte başına bir gün bir şey gelecek. Ben de ona derdim ki anne, ben bir gün seyahat edeceğim ve üzerine para verecekler. Bu çok acayip bir cümle. Yani bu cümleyi üniversite 2'de kurabilmek ve sonra bu cümlenin hayatın haline gelmesi aslında bütün olayın özeti. Ben bir gün seyahat
Niyetini
edeceğim ve
koymuşsun
üzerine
ortaya,
para
evet.
verecekler. Evet. Neye inanırsan onu dönüşüyorsun. O zaman farkında değildim ben bu cümleye dönüşeceğimin. Bu cümlenin bir gün benim gerçekten hayatımın tamamını oluşturacağının farkında değildim. Birçok yeteneğimi birlikte kullanabildiğimi gördüm seyahatte. Yani işte fotoğraf eğitimi de aldım üniversiteyle birlikte eş zamanlı. İyi fotoğraf çektiğim için insanların dikkatini çekmeye başladım sosyal medyada fotoğraflarla. Altına iyi anlatabildiğim için, sonra işte hikayeler çıktı Instagram'da, iyi hikaye kurabildiğim için. Sonra televizyon programlarında 3-5 konuk olduğum seyahat programları oldu. Ve bir anlatıcıya dönüştüm çünkü zaten benim aldığım eğitim anlatmak üzerine. Yazmak ve anlatmak. Bunları birleştirdiğimde işte bir sürü kameralar aldım, yatırım yaptım bu işe. Yani ben para kazanmaya başladım seyahatten, ama seyahatten kazandığım parayı tekrar kendime yatırım olarak yaptım. İşte kamera aldım, drone aldım vesaire vesaire. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve görsel olarak seni izleyenler, görsel, işitsel ve sadece yazı yetmiyor artık. Ben yazarlık eğitim veriyorum, dijital yazarlık eğitimi, hem kurumsala hem bireylere. En çok söylediğim şey bu. Hiçbir şey artık, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir şey tek başına yeterli değil. Harika bir fotoğraf koyuyorsun, altına sadece bir hashtag de atıyorum, Bahama adaları, kimseye hiçbir şey ifade etmiyor. Bu fotoğraftan binlerce var ama sen altına kişiselleştirilmiş bir hikaye yazdığında, oraya nasıl gittin, hangi şartlarda gittin, treni nasıl kaçırdın da işte bir adamın arabasına atladın, oradan indin, yanardağ patladı, patladı, volkan püskürdü, nasıl kaçtın falan, öyle bir hikaye anlattığında etkileşime inanılmaz büyüyor bunun. Etkileşim büyüdükçe de ancak ondan sonra senin gerçekten insanlara ilham verebildiğini gördükten sonra markalar geliyor. Hiçbir marka yoksa durduk yerde hiç kimseye bir yatırım yapmaz. Veya hiçbir seyahat acentesi seninle işbirliği yapmaz. Böyle bir durum var.
Tamam. Okey. Çok küçük bir teknik bir aksaklığımız oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahar seyahat yazarı olma hikayesini anlatıyordu. Oradan devam edeceğiz. Şimdi bir seyahat etmeye tutkun var ve düzenli olarak seyahat ediyorsun. Bütün paranı da buna gömüyorsun tabiri caizse.
Evet.
Sonradan uzunca bir süre...
Kazandığım parayı harcıyorum. Yani çünkü birinci sınıftan sonra ailemden hiç çalışmaya başladıktan sonra ailemden hiçbir şey almadım. Ama tabii ki onlarla birlikte yaşadığım için yemeğim vesairem yine ailem tarafından sağ olsunlar karşılanıyordu. Ama hani ailemden para alıp seyahat etme gibi bir lüksüm hiçbir zaman olmadı. Bunun için de çalışmam gerekiyordu ve çalışmaya başladım. Seyahat yazarı olma hikayesi de şöyle başladı. Defterler tutuyordum bu yolculuklarda, tek başıma gittiğim yolculuklarda. Sayfalarca defterler tutuyordum ve fotoğraf çekiyordum. Kamerayla fotoğraf çekiyordum hem de. Ve işte bunları ne yapacağım diye düşünürken uzun süre bunlar böyle birikti. Yani böyle dağ kadar evde defterler oldu. İşte Almanya defteri, İspanya defteri, Hırvatistan defteri, İran defteri, Afganistan defteri falan derken çok acayip yerlere de gittim bu arada o dönemde. Sonra 2007'de artık okul bitti ve çalışmaya başladığımda Türkiye'de büyük bir kriz oldu 2007-2008 döneminde. Bütün reklam ajansları kapanmaya başladı. Ben de artık junior'lıktan senior reklam yazarlığına geçeceğim bir dönemde. Ve kriz patlayınca, ajanslar da kapanınca kuzenlerim de artık Amerika'da yaşıyorlardı. Ve ben Delta Airlines, hiç unutmuyorum, öğrenci havayolu, o zaman artık uçmuyorlar Türkiye'den. Çok eski bir Amerikan havayoludur. Ben atlayıp New York'a gittim kuzenlerim yanına ve orada önce böyle bir kurs gibi bir şey buldum yaratıcı yazarlıkla ilgili. 3-4 işte birden çalıştım. İşte bir pizzacıda sabah kahvaltı servisine çalıştım. Kitapçıda çalıştım, tezgahtarlık yaptım ve böyle birkaç ay orada yaşadım. Dilim orada çok gelişti, çok fark etti. Ve dünyanın her yerinden arkadaşlarım oldu. Sonra Türkiye'ye döndüm ve Travel and Leisure diye bir dergi okumaya başladım orada. Eski sayılarını buluyordum kitapçılarda, eski kitapçılarda. Ve böyle seyahat üzerine acayip hikayeler, acayip makaleler, acayip fotoğraflar. Döndükten sonra Türkiye'ye yine bir reklam ajansına girdim. O sırada da bir holdinge girdim çalışmaya, kurumsal iletişime. O sırada da bu Travel and Leisure dergisinin Türkiye edisyonu çıkmaya başlamıştı. Hemen onlara mail attım. İşte ben sizi çok takip ediyorum, Amerika'da bayılıyordum, döndüm Türkiye'sinde çalışabilir miyiz? Bana çok kibar bir şekilde dediler ki biz sadece yabancı yazarların çevirilerini yapıyoruz, kusura bakma. Peki o zaman ben de kendime blog açarım dedim. Ve 2008'de bütün tasarımını kendi yaptığım bir blog açtım. Adı da Dünyayı Gezen Salyangoz'du. Ve bütün bu biriktirdiklerim defterleri oraya aktarmaya başladım. Bir nevi seyahat günlüğü gibi fotoğrafları yüklemeye başladım. Sonra da bir arkadaşım, ajanstan grafik tasarımcı bir arkadaşım, Turkcell Blog Ödülleri yapılıyordu o zaman, o yılda. Turkcell Blog Ödülleri yarışmasına göndermiş ve ben orada dereceye girdikten sonra Travel and Leisure'dan editörü değişmiş ve birlikte çalışabilir miyiz diye bir mail aldım bir gün. Hani şey gibi, bir zamanlar sesinizi çevirdiğiniz o fakir ama gururlu kız var ya diyerek gittim İstanbul'a, geldim, bilet aldım, otobüs bileti, çok o kadar çok otobüse İstanbul'a gidiyorum ki param yok yani uçağa verecek, diyorum ki iki kere İstanbul'a uçak parası verene kadar bu parayı ben işte atıyorum Budapeşte'ye giderim gibi düşünüyordum. Yani hep kafam bunlara çalışıyordu, öyle söyleyeyim, nereye daha ucuz seyahat ederim. Ve sonra Travel and Leisure ile yazmaya başladım. Gerçekten benim için bir okuldu. Hem Özgür Gezer yayın yönetmeni, Zeynep Erek ile benim Türkiye'de gördüğüm en iyi kalemlerden biri. Daha sonra End Mag dergisini çıkardı, uzun süre editörlüğünü yaptı. Zeynep Erekli gibi bir editörle çalıştım. Özgür Durmaz'la, Özgür Gezer'le çalıştım ve bütün bunların sonucunda da seyahat yazarlığı konusunda bildiğim her şeyi onlardan öğrendim. Bir kere uluslararası bir dergide yazıyorsun, bu müthiş bir şey. Dünyanın daha kolay her yerine seyahat etmeye başladım. Bir fotoğrafçıyla birlikte seyahat etmeye başladım. Farklı farklı fotoğrafçılarla. Türkiye'den de konu yapıyorduk. Yakın yurt dışı yerlerden de konu yapıyorduk. Tabii çok çok kısıtlı paralarla gönderiyorlardı bizi. Ama olsun, ben seyahat ediyordum. Benim derdim oydu zaten.
Bu kurumsal bittikten hemen sonraki süreç değil mi?
Hayır, bu kurumsal devam ederkenki süreç. Şimdi şunu söyleyeyim en başta. Kurumsal tamam. Hayatla, senin anladığın kurumsal hayatla reklam ajansındaki kurumsal hayat çok daha farklı. Reklam ajansında biraz daha esnek saatlerde çalışabiliyorsun. Yani bütün hafta içi gece 12'ye kadar çalışırsan cumanı izin alıp cuma, cumartesi, pazarını bir çekime gidebiliyorsun. Böyle bir şans yarattım kendime. Ama pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gece 1'de 2'de çıkıp sabah 8'de işe gittiğimi biliyorum 4 saat uykuyla. Dolayısıyla kurumsal ve şeyle birlikte aynı anda götürdüm aslında. Ama tabii bir yere kadar, sonra patronum isyan etti bir noktadan sonra ve işte 2014'e kadar bunu getirdim. Marie Claire'e yazmaya başladım aynı anda Travel and Leisure ile birlikte. Sonra Marie Claire'deki bir yazımı Hürriyet Ege'nin temsilcisi Deniz Sipahi okudu. Ve bana Hürriyet Ege'de bir genç, böyle cabbar, eğlenceli bir kalem, köşe yazarı istediklerini söyledi. Sonra bir ben bunu ajansa söyledim. Ajansa tabii ki olur hani bizi aksatmadığın sürece dedi. Ve Hürriyet Ege'de yazmaya başladım. Muhabirlik aslında muhabir gibi çalışmaya başladım önce. Sonra 5-6 ay çalıştım. Hep yazı yolladım. Onlar eleştirdiler. Şurasını şöyle yap, burasını böyle yap diye. 6 ayın sonunda da yazılar başladı. Yazılar bir anda inanılmaz popüler oldu. Sonra beni bölgesel baskıya aldılar. Hürriyet Ege'nin tamamında yazmaya başladım. Çok güzel geri dönüşler aldım, mailler aldım. Özellikle genç kesim çok eğlendi yazılarla. Çünkü sokaktan, sokak hayatını yazıyordum. İşte İzban'daki hayatımız, İzmir metrosundaki, sokaktaki hayatımız, insan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri... Yazdıkça yazıyordum. Çok da eğlenerek yazıyordum. Sonra bir yazı dizisine başladım. Yaz oldu. Vesaire derken artık bir noktadan sonra patronum dedi ki buraya kadarmış, bir tercih yapman gerekiyor. Gazete mi, işte dergi mi yoksa reklam ajansı mı? Çünkü artık kreatif direktör olmuştum. Ve dedim ki gazete çünkü bu benim çocukluk hayalim. Ondan sonra ayrıldım. Yani yeri kovuldum, yeri ayrıldım diyelim. Bir sürü daha önceden işte benimle çalışmış İzmir'deki markalara içerik üretmeye başladım. İşte kimisinin web sitesini yazdım. Kimisinin dergi ilanı varsa dergi ilanını yazdım. Küçük küçük paralar kazanıp daha özgür hareket etmeye başladım. Üniversiteden de bir arkadaşım dedi ki benim bir dijital ajansım var, tek başıma götürüyorum, gel burada birlikte çalışalım. Sonra bir dijital ajansa sermayesiz ortak oldum. Birlikte iş yapmaya başladık. O görsel tasarımcıydı, ben de işte bütün stratejiyi ve metinleri oluşturuyordum. Yani kısacası aslında bütün hikayede her şey birbirini takip etti ve ben de doğru yerde doğru zamanda bunun fırsatları gördüm. Hiçbir şey bu bana para kazandırmaz ya da bundan bana bir şey gelmez gözüyle bakmadım. Gelen her teklife ben bunun içeriğini doldurabilir miyim diye bakıp güzel bir şeyler çıkartabilir miyim? Benim yaratıcılığımı körükler mi diye bakıp işte paramı reklamcılıktan reklam içeriği yazarak kazanıp diğerlerini de emek harcayıp bir noktaya kadar taşıdım. 2015'te İstanbul'a taşındım ama ondan o hikayeyi sormak istiyorsun diye tahmin ediyorum nasıl
Evet.
taşındığımı.
Evet.
Tamam, ondan bahsedelim. Ya o biraz böyle çok anlatmak ya çekindiğim çünkü egzajere edilebilecek ya da yanlış anlaşılabileceğime yol açabilecek bir hikaye diye çok aşırı bahsetmediğim ve yazmadığım bir şeydi. Fakat sonra bunu benim içimde tutmanın aslında beni daha çok melankolik bir hale getirdiğini gördüm. Ve paylaştıkça acım azaldı. Ve paylaştıkça insanlar bu konuda bana destek oldu. Tek başıma olmadığımı gördüm. Hepimizin de başına gelecek bir şey eninde sonunda mutlaka. Ben sadece birazcık bir tık daha genç yaşadım bunu. Daha benden çok daha genç yaşayanlar da var tabii ki genç yaşında. 2015'te babam bir ev kazası geçirdi. Ve onunla birlikte beyin kanaması ve kalça kırığı aynı anda hastaneye kaldırıldı. Ben de işten koşarak işte hastaneye koştuğumda bir gece acilde kaldı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne. Sonra ameliyata alındı. Beyin kanaması durduruldu. Daha önceden zaten bir şey vardı. Aneurizma geçirmişti ve kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için kısa sürede durdurulabildi. Neyse sonra da işte kalça kırıyor falan ve sonra bir süre sonra ameliyattan eve getirdik falan. Fakat babam çok hareketli bir adamdı. Her işini kendi görürdü ve yürüyemeyeceğine inandırdı kendini. Ben bir daha yürüyemeyeceğim, ben bir daha ayağa kalkamayacağım. Ve hemen arkasından çoklu organ yetmezliği baş gösterdi ve 2 ay içinde babamı kaybettik.
Başınız
Annem
sağ
bizimle,
olsun.
annem başımızda derken annem de babamın kırkında beyin kanaması geçirdi üzüntüden. Bir 8 ayda, 7 ayda annemle hastanedeydik. Yoğun bakımlar, acil servisler, işte geriatri, Tekrar yoğun bakım, beyin cerrahisi, akne yürecek bütün bölümleri ablanla birlikte deneyimledik. Sonra tam annem iyileşirken annemin kalbi durdu. Çünkü annem gitmek istemişti, anladık ki. Annemi de toprağa verdikten sonra ben çok teşekkürler. Ben de bir ilaçla bu dönemi geçirmek istemiyordum ve karşıma regresyon terapisi diye bir şey çıktı. Esra Deroğbalı verdi bana bu terapiyi. Ve bana dedi ki bu 8 haftalık sürecin sonunda hayata çok büyük bir değişiklik olabilir. İşte başka bir şehre taşınabilirsin, evliysen boşanabilirsin veya evlenebilirsin, başka bir ülkeye taşınabilirsin. Kapılarını açık tut. Ben de güldüm, dedim ki en fazla hani Karşıyaka'dan Güzelyalı'ya taşınırım. Hani ne olacak ki benim hayatımda? Zaten kötü bir dönem geçirmişim. 2 yıldır hiçbir hayatım yok neredeyse, 1,5 yıldır. Bir gün bir telefon geldi. Çok sevdiğim bir insandan. Farklı şekillerde, farklı sebeplerden dolayı arkadaş olmuştuk. Saffet Emre Tonguç. Ben onu çok yazar olarak, seyahat yazarı olarak çok takdir ediyordum. Kitaplarını okuyordum ve sonra bir gün ben Hürriyet Eke'de yazarken tanıştık ve sonra aramızdaki bağ hiç kopmadı ve bütün o kayıplarım döneminde hep yanımda oldu. Dedi ki İstanbul'da benim yaşadığım apartmanda 1. katta bir küçücük, çok bakımsız bir daire boşaldı. Gerçekten feci halde, ama senin artık İstanbul'a taşınman gerekiyor. Ve ben yok canım ne işim var, 34 yaşındayım, aklını mı kaçırdın deyip telefonu kapattım. Sonra gece rüyamda evi hiç görmediğim halde şu anda oturduğum evin salonunda annem, babam, ben, ablam kahvaltı ediyorduk. Ve annem bana dedi ki iyi ki buraya taşındın. Saffet, sana çok iyi gelecek, İstanbul sana çok iyi gelecek, hayatın çok değişecek dedi. Ertesi gün arayıp dedim ki ben geliyorum. Ev sahibi de Bodrum'daydı. 4 kişi varmış opsiyonlu. Yalvar yakar ikna ettik ve gelip evi tuttum. Sonra eşyalarımla birlikte taşınmaya geldiğimde taşınma parası, evi birazcık tadilat parası derken 1.000 lira param vardı. Burası çok enteresan. Burayı bir anlatmak istiyorum. Uçağa binerken dedim ki bütün bunlar bittiğinde cebinde 1.000 lira kalacak. Tek bir işin yok, çünkü ortaklıktan da ayrıldım. Bir tane bile işin yok. Ne yapacağını bilmiyorsun. Bir yerden bir gelirin yok. Babandan kalan 3 kuruş bir emekli maaşı var. O da zaten anne de öldüğü için iyice devlet kesiyor ve sen %25'ini alıyorsun normal maaşın. Ne yapacaksın sen İstanbul'da? Sonra şöyle dedim. Dedim ki bana bu yolu açan işi de verir, aşı da verir, her şeyi verir. Ve uçağa bindim. Uçaktan indiğimde bir mail vardı. Condé Nast Traveler dergisi Doğu Center'da Türkiye'de çıkmaya başlayacaktı. Ve onun yeni yayın yönetmeni Çiller Hanım'dan bir mail vardı. Bahar merhaba, yazı dilini çok beğeniyorum. Seni işte uzun zamandır takip ediyorum. Sosyal medya falan böyle bir şey deli gibi değil o zaman.
Yoktu, evet.
Dergilerden takip ediyor muhtemelen. Bugün saat 3'te Doğu Center'a gelebilir misin? Seninle çalışmak istiyoruz. Ve ben üzerimde kot pantolon, elimde valizle Doğu Center'a gittim. 1 saat sonra bir işim vardı. İşte hayat böyle bir şey.
Harika yani bir risk, gerçekten.
Risk almak gerekiyor. Bunu gördüm. Bazen kendin alıyorsun, bazen almak zorunda kalıyorsun. Bazen hayat seni kolundan tutup bir yerlere savuruyor. Ama risk almadan ya da ya bu benim başıma geldi ama bunun altında anda kalkarım, düştüysek kalkarız demeden hiçbir şey olmuyor,
evet,
bu hayatta.
Bugüne de çok sadece risk alarak gelmemişsin yani, tohumlarını ekmişsin.
Ya çalışarak şey tabii, çok çok çalıştım.
Bir şeyler
çok
üretmişsin ve onun, evet, meyvesini almışsın aslında yani.
Kesinlikle.
Zamanlaması kesinlikle güzel denk gelmiş.
Zamanlaması çok, ay, güzel harika denk geldi.
Duygulandım. Sonra da bir yumru oturdu.
Sonra da işte yavaş yavaş dünyam değişti İstanbul'la beraber. Her gün iyi ki taşınmışım diyorum. Çok zor bir şehir. Geçinmek çok zor, çok pahalı. İnsanların tabii ki kökleşmiş arkadaşlıkları var. Çoğu İstanbul'da başka şehirlerden gelse bile üniversiteden tanışıyor. İlk bir senemi, 2 senemi çok yalnız geçirdim bu şehirde. İyi ki Saffet vardı ki o da çok seyahat ettiği için çok burada olmuyordu. Birkaç İzmir'den arkadaşımla görüşmeye başladım derken yüzden yavaş yavaş burada da arkadaşlarım oldu. Onlar buna çok değer verdiler. Yavaş yavaş işler gelmeye başladı. Sonra Instagram'ım büyüdü ve çok fazla güzel bir iletişim kurdum. Herkese cevap, soru soran herkese cevap yazdım. Seyahatlerimi paylaştım. Hikaye açıldıktan sonra Instagram'da o benim büyümeme çok faydası oldu. Sonra Kelebek'te yazmaya başladım. Bırakmadan önce. Temmuz'da bıraktım seçim döneminde. Artık dilinden dili beni çok rahatsız ettiği için maalesef üzülerek ama hep bunlar için yavaş yavaş adım adım sabrederek ve hiçbir konuda acele etmeden yoluma devam ettim. Azla kanaat etmeye çalıştım. Çünkü yani bir anda dünyanın bir parasını bir çantaya, zaten öyle bir lüksüm yoktu ama bir çantaya vermektense bir kameranın objektifine vermeyi tercih ettim. Ve ben yatırım yaptıkça da hesabım büyüdü. Benimle çalışmak isteyen dergiler çoğaldı. Sonra CNN Türk'te Sinan Kuntay ile birlikte bir televizyon programına konuk oldum. Sonra bir bölüme daha, sonra bir bölüme daha derken kendi programım oldu. Dolayısıyla da böyle bir yavaş yavaş bir grafik çizdim kendime, bir yol çizdim aslında.
Kulağa çok güzel geliyor, dinlemesi de çok keyifli. Senin seyahat etmekle ilgili, seyahat etmek senin dünyan, senin ilgi alanın, senin tutkun. Ama aynı zamanda da başka kaygılar da taşıyorsun seyahat ederken ya da anlattığın hikayelerde. Okuduğum şeylerden bir tanesi senin kadınlara ön ayak olmak istemenle ilgiliydi. Orada da bir takım kaygılar taşıdığını biliyorum. Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
Şöyle ki ben kadın ya da erkek öncelikle seyahat eden herkesin dünyasının değişeceğini, dünyaya baktığı yerin, durduğu yerin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü benim hayatımda böyle oldu. Önyargılardan seyahatle kurtuldum. İnsanlar hakkındaki düşüncelerim, korkularım seyahatle değişti. Dünyadaki her insanı diliyle, diniyle, rengiyle, inancıyla, yaşayışıyla, sosyoekonomik seviyesiyle seyahat sayesinde hiç koşulsuz şartsız kabul etmeyi seyahatle öğrendim. Dolayısıyla öncelikle kadın erkek herkesin seyahat etmesi gerektiğini savunuyorum. Bunun çok ateşli savunucularından biriyim. Üniversitelere gidiyorum, bunlarla ilgili konuşmalar yapıyorum. Tabii bir süre sonra dekanlar falan çok memnun olmuyor ama öğrenciler inanılmaz mutlu ayrılıyorlar o seyahatten. O konuşmalardan. İşte konuşma ajanslarıyla çalışmaya başladım. Kurumsal şirketlere gidiyorum, bununla ilgili konuşmalar yapıyorum vesaire. Bu serinin adı Hayattan Öğrendiğim Bir Şey Var. Hayattan öğrendiğim şey bu benim. Seyahat etmek durduğun yeri değiştirir. Kadınlara gelince şunu gördüm. Özellikle Türkiye'de kadınlar bırak yurt dışına gitmeyi, arabayla bir şehirden bir şehire gitmeyi bile kendilerine çok görüyorlar veya bu konuda çok ciddi korkuları var. Bununla ilgili de ne yapabilirim diye düşünürken bir araba yolculuğuna çıkayım ve bunu hikayeleştireyim diye düşündüm. Fikir buradan çıktı. Ve sonra bir araba markasıyla birlikte oturduk. Ben bunu projelendirdim. Nissan Türkiye, çok da seviyorum. 5 yıldır çalışıyoruz birlikte. Hiç değiştirmeyi düşünmedik birbirimize. Dedim ki ben sizin arabanızın reklamını yapmayacağım. Ben kadınların araba kullanması ve araba kullanmaktan korkmaması, buradan Ankara'ya, buradan Kaş'a, buradan Kastamonu'ya eğer varsa arabaları veya bir şekilde böyle bir imkan yaratabiliyorlarsa rahatça, gönül rahatlığıyla bunu yapabilmelerini istiyorum. Ve tek başıma seyahat etmeye başladım ve bunu bütün işte hikayelere, durduğum benzinciler, girdiğim köyler, tanıştığım teyzeler, oturduğum kahveler, sırf Ege'de değil, Ege ile başladı ama Diyarbakır, Mardin'e, Nusaybin'e gittim arabayla ben. Beyaz Suya, işte Midyat'a, oralarda bırakın bir erkeğin araba kullanmasını. Yani öyle dönemler yaşandı ki orada, hala da yaşanıyor. Tek başına bir erkeğin bile arabayla yola çıkması, bir yerden bir yere gitmesi çok da temkinli bir şey değildi bir dönem. Şimdi umuyorum biraz daha iyidir. Bütün bunlarla birlikte müthiş şeyler oldu. İşte okullar açıldı, Van'a gittim, bir şeyin arkasını doldurdum, kamyonetin. Gittim çocuklara köy okulları projeleriyle birlikte bot, mont vesaire dağıttım. Bütün bunlarda da insanlar şunu gördü. Ya bu seyahat edilebilecek bir şeymiş, bu araba kullanmak korkulacak bir şey değilmiş. Veya bir trene binip tek başına bir yere gitmek başıma bir şey gelmezmiş. Yani ve işte kendi başıma sıkılmazmışım. Bir sürü yapabileceğim şey varmış, okuyabileceğim şu kitaplar varmış, bir sürü şey gördüler orada, bir kanıt gördüler aslında, bir film izlediler ve bir kanıt gördüler ve sonra çok fazla 4 yıldır şu mesajlardan alıyorum, işte araba kullanıyorum ama asla işte ailem Ankara'da, eşim arabayla gitmeme izin vermiyordu, sizi onu da takip ettirmeye başladım. Ve onunla birlikte sizin sayenizde artık Ankara'ya arabayla gidip geliyorum. Veya işte 3 kız atladık Yunanistan'a gittik. Çok teşekkür ederiz. Siz bize cesaret vermeseydiniz bunu asla yapamazdık gibi. Çok güzel dönüşler alıyorum. Çok mesaj alıyorum onunla ilgili ve çok mutlu oluyorum.
Evet, aslında birazcık kafamızda büyütmemizle ilgili bir şey anladığım kadarıyla. Hani seyahati birazcık daha hayatın parçası haline getirmeyi öğrenmek de aslında öğrenilecek bir süreç gibi anlıyorum. Yani özellikle kendimden yola çıkarak söyleyebilirim onu.
Hem ailenin yönlendirmesi lazım ama benim yani. Gibi evet, ama benim gibi ailenin yönlendirmesi yoksa şimdi her aile bu bilinçte değil ve çocuklarım seyahat etsin diye yönlenmeyen. Benim babam için babam benim için yaptı bu yeşil pasaport olayı. Çok evet, güzel bir şey, harika bir şey ama onun dışında onlar da hiç seyahat etmediler ve seyahatten de çekinip korkan insanlardı. Aile yönlendirmiyorsa da ikinci seçenek içinde bununla ilgili bir ateş yanıyor olması gerekiyor. Ve bu ateşi söndüremiyorsan zaten o yola düşüyorsun.
İyi ki de düşmüşsün. bu seyahat etmenin senin ruh sağlığına nasıl bir katkısı olduğunu merak ediyorum. Seyahat etmekle ilgili ritüellerin var mı? Ruh haline bağlı olarak mesela seyahat etme şeklini değiştirebiliyor musun?
Şöyle, seyahat beni daha soğukkanlı ve daha sakin bir insan haline getirdi. Çünkü yolda her şey başına gelebilir, her türlü aksilik olabilir. Uçağı kaçırabilirsin, ara aktarmayı kaçırabilirsin, treni kaçırabilirsin, vasıta bulamayabilirsin, son dolmuşu kaçırabilirsin, orada kalmak zorunda kalabilirsin, otostop çekmek zorunda kalabilirsin. Bir insanların peşine takılıp bambaşka bir yerde kendini bulabilirsin. Dolayısıyla birazcık tetikte olmayı ama bunu yaparken de insanlara güven duymayı öğretti bana seyahat. Daha sakin, zaten sakin bir yapım vardı ama soğukkanlı olmayı öğretti. Ve kendimi daha iyi tanımayı öğretti. Neleri seviyorum, neleri sevmiyorum. Neler beni mutsuz ediyor. Mutsuz olduğum yerde durmamayı öğretti bana seyahat. İstenmediğim yerde veya benim olmak istemediğim yerde durmamam gerektiğini, hayatın çok kısa olduğunu ve dünya dışarıda bambaşka bir dünya olduğunu, dışarıda seni olduğun gibi sevecek bir sürü insan olduğunu ve sonra da seni olduğun gibi sevecek insanları sadece hayatına almaya başladığını, bütün bunları bana seyahat öğretti.
Çok güzel. Seyahatle ilgili ritüellerin var mı peki?
Hiç ritüelim galiba yok. Yani çok ben gelişine seyahat ettiğim için çok uzun seyahatleri tabii ki önceden planlıyorum. Mesela bu sene için 29-27 Ekim'de Meksika Ölüler Bayramı'na gitmek gibi bir hayalim vardı. Biletlerimi ayırtmıştım önceden. Bunun için bir para kenara ayırmaya başlamıştım. İki arkadaşım daha birlikte sırt çantasıyla böyle bir Orta Amerika şeyimiz olacaktı. Turumuz olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Bu tür uzun seyahatlerim varsa önceden planlıyorum. Tıpkı geçen sene Japonya'da olduğu gibi 2018 Ekim'inde 6 ay 7 ay önce bunun planlarına başlıyorum. Ama onun dışında bir totemim seyahatte ya da bir ritüelim yok. Tamamen ekonomiye bakıyorum. İşte Tokyo'da mesela, Japonya'da kapsül otelde kaldım. Çok tuhaf geldi bu insanlara. Ama ben küçükken de masanın altında oynadığım için, orada yaşadığım için tuhaf bir şekilde klostrofobim yok. Dolayısıyla da ben kalabiliyorum ve değişik şeyleri deneyimlemeyi de seviyorum, konaklama seçeneklerini. Couchsurfing de yaptım, insanların evlerinde de kaldım. İşte Airbnb'si çok yapıyorum zaten, otellerde kalmıyorum, çok uzun zaman oldu. Dolayısıyla da böyle şeyler, yani her şeyi denemek istiyorum. O şehir bana ne sunuyorsa, önce turist olarak sonra lokal olarak bana ne sunuyorsa onları görmek istiyorum. Evlerde kaldığım zaman daha oralı gibi hissediyorum. İşte kendi apartmanına giriyorsun gibi, işte kendi marketinden alışveriş ediyorsun, yumurtanı, soya sütünü Japonya'daysan oradan alıyorsun gibi hisler yaratıyor bu bende. Onun dışında başka bir ritüelim yok seyahatte.
Biraz spontane gelişiyor o zaman her şey.
Evet.
Her seyahat evet. Kendi şey, yani kendi yolun, ritüelini yolun, getiriyor diyebilir miyiz?
Evet, yolun beni nereye götüreceğini ve böyle seviyorum komik hikayelerin başıma gelmesi. Çünkü anlatacak bir şeyler çıkıyor veya ruhani hikayelerle karşılaşmayı seviyorum. En güzel şey bu sene sebat edip, azim edip motor ehliyeti aldım ve Bali'yi boydan boya motorla gezdim. Dört arkadaşımla birlikte. Benim mesela hayat challenge'larımdan biri buydu. Çok istiyordum böyle bir şeyi. Şimdi bunu daha da ileri götüreceğim. Şimdi motorla daha fazla seyahat edebilmek istiyorum, scooter'la.
Var mı planlanan bir şey?
Yani şöyle, buradan kalkıp da Yunanistan'a gitmek gibi bir şey yok ama ne bileyim, belki daha çok kalabalık olmayan yerlerde, işte Toskana gibi bir yerde. Tabii gidebilecek miyiz oralara bilmiyorum. Şu an çok afaki konuşuyorum.
Bir gün gideriz yeniden, olumlu düşünelim.
Evet, bir gün yeniden İtalya'ya gittiğimizde, bir gün işte İspanya'ya gittiğimizde, belki Yunanistan'a gittiğimizde küçük bir motorla birkaç böyle mahalle gezip o gün o adayı gezip onu yapmak isterim. Ama onun dışında uzun yolda yapabilecek kadar bir şeyim yok. Henüz tecrübem yok. Olur mu? Ona cesaret edebilir miyim? Bilmiyorum. Ama hayatım bir yerinde olsun istedim bu. Böyle.
Evet, umarım Ekim ayında her şey bir nebze de olsa Meksika'ya gidecek kadar düzelir de.
Umuyorum.
Benim bu kış Meksika'ya gitme şansım oldu, ilk defa gittim. Playa del Carmen'de mağara dalışı yaptım. Gerçekten unutulmaz bir tecrübe oldu benim için. Yani hem gördüklerim açısından güzeldi, hem de yaşadığım ruhani tecrübe demek istemiyorum ama çok çok başka bir şey yaşadım orada. Dönüşüp geldiğimi düşünüyorum.
Doğru.
Üç kardeşiz biz. İki abimle birlikteydim. Ortanca abim, küçük abim.
Ne güzel.
Orada yaşıyor dalış eğitmeni. Benim gelip benim dünyamı tecrübe etmenizi istiyorum diyerek bizi çağırdı. Ve üç kardeş olarak gerçekten çok bambaşka bir tecrübe yaşadık ve çok farklı bir insan
bak,
olarak
film, geri döndüm. Film hikayesi gibi. Film senaryosu gibi. Yani bundan çok güzel bir film senaryosu çıkar. Çok güzel hikaye.
Yani düşündüğüm zaman aslında hem anlatacak çok şey var, hem de kelimelere dökülemeyecek kadar değişik bir şeydi yani gerçekten. Çok inşallah sen en kısa zamanda gidersin ve
inşallah
yaşarsın. Mağaralarda dalın ya mutlaka. Çok güzel bir tecrübe gerçekten.
İnşallah.
Yavaş yavaş toparlayacağım. Son sormak istediğim bir şey var. Programın ismi Otodidakt ve insanın kendi kendine eğitmesiyle ilgili bir konsept, otodidakt olmak. Sen de yine gördüğüm kadarıyla bayağı sağlam bir şekilde otodidakt bir insansın. Kendini
yetiştirmişsin.
Evet, doğru. Hayatta kalma becerilerimizin hiçbirini aslında okulda öğrenmiyoruz. İşte öğrenebilirsek ailelerimizden, çevremizden ve varsa mentorlarımızdan öğreniyoruz. Eğer şu ana kadar öğrendiklerinden bir tanesini seçip okulların müfredatına girmesini sağlayabilsen bu ne olurdu? Seyahatle de ilgili olabilir, seyahat dışında da bir şeyle de ilgili olabilir. Ama kendi kendine öğrenip de bence bunun okullarda öğretilmesi gerekir dediğin bir şey var mı?
Tabii ki var. Cesaret ve risk almak. O kadar önemli bir kavram ki bu, birbirine çok bağlı. Cesaret edebildiğinde zaten risk alıyorsun. Risk aldığında da cesaret edebiliyorsun. İkisi birbirinden asla ayrı değil. ne kadar bağımsız kavramlar gibi gözükse de hiçbir şeyi riske atmadan, güvenli sığınaktan, güvenli limandan çıkmadan yeni ülkelere, yeni denizlere, bunu ister hayat, kariyer, eş, aşk anlamında al, istersen seyahat anlamında al. Buna cesaret etmeden, yani bir alanın içindesin, güvenli, konfor alanındasın ve mutsuzsun ve sürekli şikayet ediyorsun. Ama hiçbir şey yapamıyorsun bununla ilgili çünkü cesaretin yok değiştirmeye. Cesaretin olmadığı için de öz kapasiteni kullanamıyorsun. Öz kapasiteni kullanamadığın için de o limandan çıkamıyorsun. Ne zaman ki kendi içine dönüp, kendi özelliklerini fark edip, ne yapabileceğini iyice bakıp, ne yapabileceğini iyice görüp, ilk adımı attıktan sonra ya da ilk kulacı attıktan sonra boğulma tehlikesi dahi olsa, o dalgalar seni bir yerden bir yere de savursa, eninde sonunda yeni bir dünyada gözünü açıyorsun. Ve bunu kesinlikle okullarda risk almanın ve cesaretin okutulmasını isterdim.
Keşke öyle bir şey olsa. Şu anda ki bilginle, bilgi birikiminle ve hayat tecrübenle yolun en başındaki bahara dönüp bir tavsiye verecek olsan, verebileceğin en kıymetli tavsiye ne olur?
Verebileceğim en kıymetli tavsiye, tek başına kalabilirsin hayatta, ama hiçbir şeyden korkma. Çünkü sen tek başına da olsan, insanlarla da olsan asla aç kalmazsın, asla parasız kalmazsın. Çünkü ekmeğini taştan çıkarabilecek bir güce sahipsin. Böyle bir potansiyelin var, bir yaratıcılığın var. Hayal gücünü kullanmayı sakın bırakma, bunu törpülemeye çalışacaklar. Bundan asla ödün verme. Elinde sonunda hiç hayal etmediğin çok güzel bir hayat seni bekliyor derdim.
Harika. Çok güzel şeyler anlattın. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum ama hem seyahatle ilgili hem senin kişisel hikayenle ilgili gerçekten...
Benim eklemek istediğim küçücük...
Tabii.
Küçücük bir şey var. Geçen sene 2018 Ekim'inde çoktandır hayal ettiğim bir Japonya seyahatine çıktım. 3 hafta kaldım. Boydan boya trenle gezdim Japonya'yı. Bir sırt çantası, büyük bir sırt çantasıyla. Çok enteresan bir hikaye yaşadım orada. Günübirlik Hiroşima'ya gitmişken, Hiroşima'da oradan Barış Müzesi'nden paylaşımlar yaparken bir mesaj geldi. Oradan çık, feribota bin, Miyajima Adası'na git ve orada Doshin Tapınağı var. O Doshin Tapınağı'nı görmeden sakın gelme gibi bir şey yazıyordu. Mesajın kim attığını, mesajı hatırlamıyorum bile kimin attığını. Sağ olsun bir takipçim, hani adını da kaydetmemiştim. Hala ona teşekkür ediyorum kimse. Onu yaptım. Tek başıma yürüyerek o tapınağa tırmandım. Ve tapınakta hiç kimseler yoktu. Orada bir sunak vardı. O sunaktan bir dilek çektim ve oraya bir yan bıraktım. Yani bir dolar şeyine gelecek bir yan bıraktım. Karşılığına gelecek. Ve sonra içine açtım o dileğin. Japonca. Allah Allah dedim. Yani hani ben bunu kime tercüme edeceğim? Otele döndüğümde ya da kaldım konuk evine. Orada birine sorarım. Tam kapıdan çıkarken artık feribota yetişmem lazım. Son feribot, yoksa orada kalacağım. Ve sezon dışı olduğu için adada kimse yok. Bir rahiple karşılaştım. Ya dedim, çok özür dilerim, ben içeri girdim. İngilizce biliyor musunuz dedim önce. Evet dedi. Ben içeri girdim. Dilek çektim. Hani kimse yoktu. Yanlış bir şey yaptım. Ve burası dedi herkese açık bir yer. Buraya dedi arınmaya gelir herkes. Çok ünlü bir tapınaktır burası. Peki dedim, burada ne yazıyor? Baktı, gülümsedi. Ne yazıyor biliyor musun dedi. Nereye gitmek istediğini bilirsen bütün dünya kenarıya çekilir. Hala saklıyorum onu. Hayatımdaki en değerli anlardan bir tanesi. Ve artık benim hayat felsefem. Sonra da zaten Ikigai felsefesiyle tanıştım.
Süper, harika. Ikigai. Geldik oraya.
Evet, sonra da Ikigai ile tanıştım ve bir eğitim aldım bununla ilgili Kyoto'da. O süreçte, orada kaldığım süreçte. Şimdi Ağustos'ta bir 4 günlük eğitimim vardı Osaka'da. Onun biletleri falan alınmıştı ama şu an açığa aldıracağım herhalde. Belki de hatta her şey açılırsa Ağustos'ta Japonya'da 4 günlük bir Ikigai kampına gideceğim.
İyi, hadi bakalım, inşallah gitme şansın olur.
İnşallah.
Valla çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Çok keyif aldım. Eminim dinleyen herkes de çok keyif alacaktır. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim Bahar'cığım.
Ben teşekkür
ediyorum. İstanbul'a geldiğinde görüşürüz.
Evet, severek bekleyeceğim seni. Çok çok mutlu olurum. Hem birlikte fotoğraf çekmeye çıkarız. Hem güzel bir gün geçiririz beraber.
Harika. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşça
kalın. Görüşürüz.
Bay bay.
Hoşça kalın.
Otodidak podcast'i dinlediniz. Seyahat yazarı Bahar Akıncı konuğumdu. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.